Ayrım 38.
Osman evden çıkalı bir saat olmasına rağmen yaprakların ve otların üzerindeki sabah nemi kaybolmamış, zayıf sonbahar güneşi sabah serinliğini bahçeden çıkaramamıştı. Eylül'ün son günüydü. Adadan dönüleli 2 hafta oluyordu. 2 haftadır Nişantaşı'ndaki evde yoğun bir mutsuzluk, sıkıntı ve sonbahar havası vardı. Ahçı Nuri 2 hafta önce tam taşındıkları günün sabahı ölüvermişti. Nigan Hanım yeniden rahmetlinin kendi el ceyiziyle diktiği çiçekler dedi. Sözünün sonunu getirmeden herkesin bildiği o mutsuz ve sıkıntılı suratı takınarak sustu. Herkesi, her şeyi rahmetli Cevdet Bey dışında bütün dünyayı suçlayan bakışlarla gelinlerini süzdü. Nuri de tam ona ihtiyacımız olduğu zaman da çekip gitti dedi. O hiç olmazsa Cevdet Bey'e saygı duyar, çiçekleri sulardı. Cevdet Bey onların isimlerini bir kağıda yazmıştı galiba dedi Nermin. Gidip Eminönü'nden bugün alayım. Dönüp Perihan'a sert ve soğuk bir yüzle baktı. Bakışı, bu öğleden sonra nereye gideceğimi anladın mı diyordu. Perihan korkuyla gözlerini Nermin'in yüzünden kaçırdı. Bir ay önceki o rastlantıdan sonra Nermin'in takındığı meydan okuyan tavrı anlaşılmaz buluyordu. Bir ay önce bir gün, onu uzun boylu, yakışıklı bir adamla Sirkeci tren istasyonunda kol kola görmüştü. Bu konuda düşünmek istemediği için Nigan Hanım'a kulak verdi. Nigan Hanım aynı tohumları hiçbir zaman bulamayacaklarını, bulsalar da o hiçbir işe yaramayan bahçıvanın onları öldüreceğini anlatıyor, parmaklarının ucuyla omuzlarındaki şalın köşelerini çekiştiriyordu. Sonra elinde tepsiyle mutfak kapısından çıkan hizmetçiye gözü takıldı, biraz yaklaşmasını bekledi ve sordu. Uyandı mı o? 4 gün önce Avrupa'dan dönen Ayşe'den söz ediyordu. Emine Hanım başıyla hayır işareti yaptı. Tepsiyi masaya koymadan önce Perihan'a döndü. Küçük hanım kız ağlıyor. Artık 15 aylık Melek'ten bebek ya da çocuk diye değil kız diye söz ediliyordu. Perihan kalktı. Tepsinin üzerindeki dolu çay fincanıyla gazetelerden birini alarak eve yürüdü. Mutfak kapısından girerek yukarı çıktı. Merdivenleri çıkarken kızın ağlayışından, bir kesilip bir güçlenen sesinden altına doldurduğunu anladı. Odaya girer girmez küçük yatağın başına gitti. Ağlayan kızını görünce gülümsedi. Melek de ona baktı ve derdini unutarak sustu. Sonra gene ağlamaya başladı. Perihan elindeki çayla gazeteyi masanın üzerine bırakıp kızını yataktan bir küçük paket gibi kaldırdı. Bacakların arasındaki yumuşak sıcaklığı fark ederek "Ah seni soytarı seni" diye söylendi ve elindeki küçük şeyi dikkatle üzerine kalın bir örtü serilmiş masanın üzerine koydu. Her zaman yaptığı gibi onunla konuşarak elbiseleri ve ince bezleri çıkarmaya başladı. En üstteki gömleği çıkarırken "Of terlemişiz galiba" dedi ve kızını çok kalın giydirdiğini düşündü. Sonra havaların soğuduğunu düşünerek "Ama bir de hasta olursan daha mı iyi" dedi. Melek bir şeyler mırıldanınca da kızı ona hak vermiş gibi sevindi. Sonra aklına Refik geldi. En son yazdığı mektuba göre 1 hafta içinde İstanbul'da olacaktı. Perihan, Refik'ten 1 ay daha gecikeceğini bildiren yeni bir mektup almaktan korkuyordu. Bir türlü açamadığı bir çengelli iğneyi zorlarken "Baba gideli 7 ay oluyor" dedi. Ve sesinden korktu çünkü merdivenlere çıkan ayak seslerini duymuştu. Çengelli iğne açıldı. Belki artık gelir diye düşündü. Bezin her yerine bulaşmış pisliği görünce yüzünü buruşturdu. Kirli bezleri bir köşeye bıraktı. Kızı kucağına alıp banyoya girdi, yıkadı. Yıkarken Refik'i ve kendi durumunu düşündü. Kızın soğuk sudan rahatsız olduğunu hapşırınca anladı ve telaşlandı. Aklına doktor olan babası geldi. Kız birden ağlamaya başlayınca buradan ayrılıp eve gitmem daha mı doğru olurdu diye düşündü. Bunu çok düşünmüş, 3 ay önce kararını da vermiş ama annesi onu caydırmıştı. Annesinin Refik'in onu değil İstanbul'u bıraktığını açıklayan sözlerini hatırladı. Bu saçma diye düşündü, sonra caydı. Saçma değil diye mırıldandı. Refik'in özür dileyen, bütün suçun kendisinde olduğunu yazan mektuplarını hatırladı. Ona verdiği cevabı düşündü. Evden ayrılmayı hiç düşünmediğini yazdığı mektupla övünüyor, Refik'in de aynı duyguyu beslediğini seziyordu. Kızın üşümesinden korkarak aceleyle odaya geri döndü. Temiz bez ve gömlek çıkardı. Benim durumumda olan başka bir kadın ne yapardı diye düşündü. Buna her zamanki gibi gene cevap veremedi çünkü kendi durumunu benzersiz buluyordu. Kendi durumunun benzersiz olmasının nedeni de Refik'in benzersiz olmasıydı. Tanıdığı hiçbir kadının Refik gibi kocası yoktu. Ama kız elbiselerini giydikten sonra bir daha hapşırınca kendini cezalandırmak istedi. Hala bu evde oturuyorum çünkü gurursuzum diye düşündü. Kızı yatağına yatırınca rahatladı. 7 aydır her gün aklında at koşturan bu düşüncelerden kurtulmaya karar vererek masanın üzerindeki çay fincanını aldı, gazeteyi açtı. Çay soğumuştu. Gazete, "Dünya sulhü kurtuldu. Münih'te tam bir anlaşmaya varıldı," diyor. "Daladier, Hitler, Chamberlain ve Mussolini," diye yazıyordu. Perihan her zaman yaptığı gibi kendi dışındaki dünyanın içine girmek istiyormuş gibi gazeteyi iştahla okumaya başladı. Bütün evde yurt ve dünya haberlerini kendisi kadar yakından kimse izlemiyordu. Münih konferansına ilişkin haberleri tam bitiriyordu ki kapı önceden vurulmadan açıldı, içeri Nermin girdi. "Sende yeşil iplik var mı?" diye sordu Nermin. "Bu renkte." Elinde tuttuğu fıstıki bir düğmeyi gösteriyordu. Perihan gene o belirsiz korkuya kapılarak ayağa kalktı. Sanki onunla bu odada birlikte yalnız olmak suçmuş ve bu suçtan bir an önce kurtulması gerekiyormuş gibi dikiş kutusu olarak kullandığı eski ilkokul çantasını aceleyle açtı, telaşla aradı ve istenilen şeyi bularak uzattı. İşte. Öteki elinin hızlı bir hareketiyle küçüklüğünü hatırlatan çantayı kapadı. "Teşekkür ederim," dedi Nermin. Birden o eski çantayı her görüşünde yaptığı gibi gülümsedi. Sonra kendi düğmesi ve düğmeyi dikeceği elbiseyle ilgili duygularına döndüğünü belli eden düşünceli bir suratla odadan çıktı. Nermin'in ilkokul çantasına gülümseyişi bu sefer Perihan'a sevimli gözükmemiş, soğuk, küçümseyici, hatta gene biraz meydan okuyan bir şey gibi gelmişti. Kapanan kapının arkasından bakarken yanılıp yanılmadığını araştırdı. Sonra onu o yakışıklı adamla gördüğü günü hatırladı. Bu karşılaşma her geçen gün aklında daha değişik canlanıyordu. Yakışıklı olduğunu düşündüğü adam uzun favorili, yüzü güneşten yanmış, bıyıkları ve elleri bakımlı, Perihan'da korku ve iğrenme uyandıran cinsten bir adamdı. Perihan istasyona Karaköy'de buluştuğu annesini banliyö trenine geçirmek için gelmişti. Nermin'le adam gar lokantasından çıkıyorlardı. Birbirlerini aynı anda görmüşler, Perihan gözlerini kaçıramamıştı. Nermin önce telaşlanmış, sonra yavaş yavaş Perihan'ı korkutan, şaşırtan bir meydan okumayla gülümsemişti. Birbirlerine 8-10 adım kalmışken birden ikisi de başlarını başka yöne çevirmişlerdi. Perihan'ın yaptığı alışverişten söz eden annesi Nermin'i görmemişti. Akşam Osman'la üçü birlikte adaya dönerlerken Nermin'in takındığı soğukkanlı tavır Perihan'ı o kadar şaşırtmıştı ki istasyonda gördüğünün Nermin'in bir ikizi olduğuna inanası gelmişti. Ama bu rastlantıdan birkaç hafta önce Nermin'in Osman'ın şirket denen şu para makinesini işleten bir makineden başka bir şey olmadığını, üstelik bir zamanlar bir de metres tuttuğunu öfkeyle kendisine açıkladığını hatırlayınca davranışının bazı akılcı temelleri olduğunu düşünmeden de edemedi. Sonra her geçen gün Nermin'in meydan okuyucu sözleri ve hareketleriyle karşılaştıkça o rastlantı aklında daha değişik canlanmaya başladı. Her geçen gün Nermin'in sirkeci istasyonundaki o gülümseyişinin daha cesur ve daha korkunç olduğunu düşünüyor, gülümseyişin aklında boyut değiştirerek kendisiyle alay ettiğini sanıyordu. Gülümseyiş, "Bak ben bunu yapmaktan çekinmem," diyordu. "Ben senin anlayamayacağın kadar özgür bir kadınım. Sense böyle şeylerden yalnızca korkar ve uslu uslu kocanı beklersin." Gene aynı şeyleri korkuyla aklından geçirdiğini, Nermin'in öğleden sonra yeşil elbisesini giyerek bir yerlere gideceğini düşündüğünü anlayınca başka şeylerle uğraşmak istedi ve gazeteyi açtı. Bir iki cümle okumuştu ki kapı vuruldu, Ayşe gülümseyerek içeri girdi. Ayşe kapıyı kaparken esnedi, Perihan'ı yanaklarından öptü, gene gülümsedi. Meleğin yatağına yaklaştı. "Yaramaz, amma bağırıyorsun," dedi. Perihan, aa seni uyandırdı mı dedi. Ayşe, yok canım zaten erken kalkmak istiyordum dedi. Pencereye yanaştı, gerindi. Oh ne güzel gün dedi. Dönüp yeniden küçük kızın yatağına sokuldu. Yatağın kenarındaki küçük çıngırağı alıp meleğin yüzüne yaklaştırıp sallamaya başladı. Üzerinde mavi ipekli bir gecelik vardı. Perihan onun beyaz gerdanını, göğüslerinin üst kısmını görüyor, İsviçre'den bambaşka bir insan olarak döndüğünü düşünüyordu. Ayşe, ha şuna bak şuna, halayı tanıdın mı, halayı tanıdın mı küçük melek dedi. Sonra birden çıngırağı yatağın kenarına bıraktı, gerinerek esnedi. Saçlarını karıştırmaya, kaşımaya başladı. Perihan, uykunu alamadın galiba dedi. Geç yattım, saat 2'de ama öyle eğlendik ki. Perihan onun Fuat Bey ile Leyla Hanım'ın oğlu Remzi ve arkadaşlarıyla birlikte olduğunu biliyordu. Nereye gittiniz? Beyoğlu'nda tünelde yeni bir lokanta açılmış dedi Ayşe. Çok güzel bir yer. Artık bizde de iyi yerler açılıyor. Görünce çok sevindim. Sonra hep birlikte Leyla teyzelere gidip oturduk. Dönüşte de Emirgan'a uğrayıp çay içtik. Acaba annem kaçta geldiğimi biliyor mu? Perihan sırdaşlıklarının alışkanlığıyla az önce uyanıp uyanmadığını sorduydu dedi. Geç kalmışsam ne olacak ki? Hem 4 ay önce böyle gezip tozmamı isteyen de kendisiydi. Pencereye yaklaştı, sonra birden döndü. O kadar da iyi çocuk ki. Perihan kim diye sormadı. Anlayışlı bir tavır takınarak gülümsedi. Ayşe, Remzi o kadar iyi çocuk ki dedi. Hep benim iyiliğimi istiyor, hep beni düşünüyor. Tam bir centilmen, kibar, eli açık, dürüst. Ah işte anneme bak, suratını asmış beni bekliyor. Pencereyi açtı, aşağıya seslendi. Huhu, ben kalktım. Peki peki, birazdan geliyorum. Perihan'a döndü, az önce söz ettiği şeyin ne olduğunu araştırıyormuş gibi düşündü, hatırladı. Aa evet, o kadar iyi çocuk ki. Bana İsviçre'de de yakınlık gösterdi. Onun öyle biri olduğunu burada niye anlamadım diye kendime kızdım. Zaten ben eskiden niye öyleydim, o da başka bir şey ya. Hayata bakışım değişti belki de. Gülüyor musun? Yok yok, oraya gidince insanın her şeye bakışı değişiyor. Gözleri parladı. Orada her şey o kadar değişik, buradan o kadar başka ve güzel ki. Biz ne zaman öyle olacağız diye düşündüm. Biz öyle olabilecek miyiz? Biz de onlar gibi olacağız inşallah bir gün, değil mi? Perihan, sen de mutlaka bir gün gitmelisin. Abimle gidin. Birden yanlış bir şey yapmışmış gibi sustu. Perihan dalgın dalgın, bilmem ki dedi. Hep burada bu odada mı oturacaksınız canım dedi Ayşe. Ben abimi kandırırım. Belki birlikte gideriz. Ama orada insanın her şeye bakışı değişiyor. Orada hayatımın bir hayat olduğunu anladım. Oraya giden biri mutlaka bir başkası olur. Ya da onlarla. Her neyse. Ben zaten artık bu eve bu kadar kapanmaya niyetli değilim. Üniversiteye kayıt yaptıracağım. Ama çok fazla da düşünmüyorum. Belki bir sene sonra bir gün bir bakarsın ben. Gülümseyerek kızardı. Birden kapı açıldı. Ahçı Nuri'nin oğlu Yılmaz'dı. Elinde bir zarf vardı. Perihan zarfı uzaktan görür görmez Refik'ten olduğunu ve onun bir ay daha gecikeceğini yazdığını anladı. Yılmaz zarfı Ayşe'ye uzatırken, "Büyük hanım sizi aşağıya bekliyor," dedi. Ayşe'nin çıplak gerdanına bakmamak için gayret ediyordu. Ayşe, "Peki peki, geliyorum," dedi. Yılmaz gene gerdandan başka yere bakmaya gayret ederek ve kızararak, "Kahvaltınızı bahçeye mi getireyim?" dedi. Ayşe, "Geç oldu," dedi. Sonra birden eliyle gerdanını kapattı, geceliğini çekiştirdi. Neyse, getir bir şeyler işte. Anneme de söyle geliyorum. Kapı kapandıktan sonra Perihan'a döndü ve eliyle arkasını işaret ederek kapıyı önceden bir vurması lazım canım dedi. Perihan şaşkınlıkla vurmadı mıydı dedi. Vurmadı ya. Ama çok komik bir burnu var değil mi? Hemen de kızarıyor. Babasına ne kadar benziyor. Ah Nuri'nin ölümüne çok üzüldüm. Cenazesinde bulunmak isterdim. Bana biliyorsun çekirdek derdi. Çekirdek gibi küçük, kuru, neşesiz olduğum için herhalde. Nuri'yi bir kere daha görmek isterdim. Beni çok severdi. Hemen öyle kalpten gidivermiş ha. Neyse, abimin oğlunu işe alması iyi olmuş, iyi akıl etmiş. Canım onca yıl yemeğimizi pişiren adamın oğluna okumamış diye depolarda hamallık ettirmemiz de yakışıksız olurdu. Bu da yavaş yavaş öğrenir artık. Perihan dalgın dalgın dinliyordu. Gözü Ayşe'nin elindeki zarftaydı. Gene aynı şey, gene gecikeceğini yazıyordur diye düşündü. Ayşe Perihan'ın gözünün nerede olduğunu fark etti. Ha, sana mektup var değil mi dedi. Zarfın üzerine baktı, abimden. Hay Allah, ben de gevezeliğe daldım. Zarfı Perihan'a verdi. Annemi de bekletiyorum. Kapıya yürüdü, tam çıkarken yataktaki kızı gördü. Küçük çıngırağı salladı, neşeyle dışarı çıktı. Perihan kapanan kapıya ve elindeki zarfa boş boş baktı. Komodinin çekmecesinden bir tırnak dörpüsü çıkardı, zarfın bir köşesine soktu ama hemen yırtmadı. Refik'in her mektubunu böyle ağır ağır bekleterek açar, bu arada içinde ne yazılı olmasını istediğini düşünürdü. Gene ne istiyorum diye düşündü. Hemen döneceğini yazsın. Hemen dönünce ne olacak? Abisiyle birlikte yazıhaneye gidecek. Osman'ı onun için para makinesi işleten makine diyen Nermin'in gülümseyişini, Ayşe'yi düşündü. Sonra aklına gelen şeyden korktu. Refik'in nasıl olmasını istiyorum diye düşündü. Düşünceleri ve istekleri ona bir an saçma ve çözümsüz gelince korktu. Hiçbir şey düşünmek istemeyerek zarfı açtı, mektubu okudu. Gene aynı şeydi. Gene gecikeceğini yazıyordu ama şu köy kalkınması dediği şeylerden daha çok söz ediyordu. Perihan bunların ne olabileceğini, Refik'in köyü kalkındırma tasarısıyla karısının hayatı arasında ne gibi bir ilişki kurabileceğini düşünerek mektubu yeniden okumaya başladı. 40. Ankara. Muhtar Bey birden öfkeyle ayağa kalktı. Yüksek tavanlı bakanlık koridorunda aşağı yukarı yürümeye başladı. Söz vermişti ama yarım saattir burada bekliyoruz diye söylendi. Hava karardı. İçeride hala ne konuşuyorlar? Sanki o karşılık verebilirmiş gibi Refik'e bakarak sormuştu bunu. Utanarak gözlerini Refik'in gözlerinden kaçırdı. Başka zaman gelirdik canım. Birden döndü, kararlı bir hareketle bakanın katibinin kapısını açarak, ''Oğlum ben Manisa milletvekili muhtarım, bir yanlışlık olmasın.'' diye söylendi. Katibin cevabını dinlerken yüzünü buruşturdu. Sonra biraz zorlama, biraz öfkeyle, ''O Alman heyeti ticaretindense ben de Türk heyeti milisindenim.'' dedi. Kapıyı vuracakmış gibi hareket yaptı ama caydı, kulpu usulca çekti. Koridorda gene aşağı yukarı bir yürüdü. Sonra gelip Refik'in yanına oturdu. İşte görüyorsun, Ankara bu dedi. Ziraat Bakanı'nın kapısında bekliyorlardı. Ankara'ya Ömer'le gelen Refik'in tasarılarını, niyetlerini öğrenen milletvekili, gelecekteki damadının bu yakın arkadaşına yardım etmeye karar vermişti. Milletvekili Refik'in tasarılarını dinledikten sonra onu bir bakanla, hatta İsmet Paşa ile görüştüreceğini açıklamış ama beklenen fırsat bir türlü çıkmamıştı. Milletvekilinin yakını olduğu bakanlar çok meşguldü, çoğu Ankara'da yoktu. Atatürk'ün ağır hastalığı yüzünden her şey karışmış, herkes bir şeyler beklemeye başlamıştı. Refik, Kemah'tan mektuplaştığı teşkilatçı yazar Süleyman Ayçelik'i de daha görememişti. Ankara'ya geldiği ilk günlerde tasarılarını kesin bir sonuca bağlamak için çalışmış, sonra da yazarın yıllık iznini aldığını şaşırarak öğrenmişti. 20 gündür Ankara'daydı ama daha tasarıları konusunda hiçbir yetkiliyle görüşememişti. Ankara bu ama sen hiç canını sıkma dedi milletvekili. Eğer senin gibi birine de yardım edemezsek. Düşünceli bir tavırla sustu sonra eğer senin gibi birinden yararlanamazsak diye düzeltti. Bir saat önce kaldığı otele telefon ederek Refik'e mecliste Ziraat Bakanı ile karşılaştığını, akşam saat 5 için ondan randevu aldığını, acele Kızılay'a gelmesini söylemişti. Kızılay'da buluşmuşlar, bakanlığa koşmuşlardı ama katip onlara yarım saat önce bakanın meşgul olduğunu söylemişti. Manisa milletvekili Muhtar Laçin gene öfkeyle ayağa kalktı ve kızı Nazlı'nın ufak tefek gövdesine hiç benzemeyen iri ve yaşlı gövdesini bakanlık koridorunda gezdirmeye başladı. Sonra kapı açıldı, bir gürültü oldu, içeriden adamlar çıkmaya başladı. Refik derilerinin renginden, gururlu, dimdik yürüyüşlerinden, içeriden çıkanların bazılarının Alman olduğunu anladı. arkalarından bakan olduğunu sandığı birisi ve bir çevirmen geliyordu. Hep birlikte koridorun sonuna kadar yürüdüler. Bu arada bakan muhtar beye gözünün ucuyla bir de selam verdi. Az sonra acele acele geri dönüp odasına girdi. Katip muhtar beyi çağırmaya geldi ama o çoktan Refik'in koluna girmiş, bakanın odasına doğru onu öfkeyle çekiyordu. Refik, peki bakana ne söyleyeceğim, ona her şeyi nasıl özetleyebilirim diye mırıldanıyordu. Tasarılarımın özünü ve çekirdeğini oluşturan şu düşünceyi ona söyleyeceğim. Büyük, geniş ama eşya ile tıkış tıkış doldurulmuş bir odaya girdiler. Bakan masasında değildi, pencerenin kenarındaydı, dışarı bakıyor, sigara yakıyordu. Refik, gazetelerden az çok tanıdığı bakanı korkulacak, aşırı saygı gösterilecek biri olarak görmüyordu. Zaten o da bir koltuktan öteki bakanlık koltuğuna oturan, partide önemli bir yeri olan dar kadronun içinde değildi. Celal Bayar'la yakınlığı olduğu için bakanlık almış olmalıydı. Bakan onların içeri girdiğini fark edince döndü. Muhtar Bey'den beklettiği için özür diledi. Sonra eliyle pencereden aşağısını işaret ederek "Bu Almanlar, şimdi bütün Ankara bu Almanların peşinde," dedi. Başbakan bazı teknik ayrıntılar için heyetten birileriyle bizim de bir görüşme yapmamızı rica etti. "Sizi beklettim. Belki bir ticari anlaşma imzalanabilir. Bizim ne olur ne olmaz ayrıntılar üzerinde çalışmamız istendi." "Oo evet, sözünü ettiğiniz delikanlı bu mu?" Refik'in elini sıktı. "Muhtar Bey sizden söz etti, mühendismişsiniz." Refik evet diye mırıldandı. Sonra gene tasarılarımın özünü oluşturan diye düşündü. "Memleketin sizin gibi bir şeyler yapmak isteyen çırpınan evlatlara ne kadar ihtiyacı var biliyor musunuz?" dedi bakan. Muhtar Bey'e dönerek ne kadar güç koşullar altında görev yaptığını gösteren bir surat takındı. "Şu deminki çocuk, Almancadan Türkçe'ye bir cümle çevirmek için yarım saat düşünüyor, mahcup oldum." Yeniden Refik'e dönerek, "Memleketin bilgili, okumuş insanlara ihtiyacı var," dedi. Muhtar Bey gururla, "Delikanlı inşaat mühendisidir," dedi. Bu sırada masasının başına geçen bakan bir dosyayı karıştırarak ve besbelli başka şeyler düşünerek, "Aa, demek inşaat mühendisi," dedi. "Çok ilginç. İnşaat mühendisi ve Ziraat Bakanlığımıza müracaat ediyor. Çünkü şey için." Birden şaşkınlıkla başını kaldırdı. "Ne içindi?" diye söylendi. Refik'in cevabını dinlemeden de "Aa tabii tabii," diye hoşgörülü bir tavırla başını salladı. Refik, "Bazı tasarılarım var efendim," dedi. "Köy kalkınması için bazı ilkeler getiriyorum." "Tabii tabii," diyordu bakan. "Bunları yayımlamak mı istiyorsunuz?" "Bunların okunmasını ve tartışılmasını, bu konuda daha başka görüşlerle, bakanlığımızın belirli yayınlar için bir ödeneği var," dedi bakan. "Sizin kitabınız kalın mı? Yanınızdaysa bir görebilir miyim?" Refik, "Daha daktilo edemedim," dedi. Utançla terledi. Refik'in yüzündeki şaşkın ifadeyi gören bakan, "Evet, kalınsa bize bir özetini de verebilirsiniz," dedi.